Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 33. Ayrım. 20. Bölüm. Kendisinden geçmiş bir halde 4 saattir dışarıdaydı. Eve nasıl vardığını, yatağa nasıl yatırıldığını hatırlamıyordu. Neyse ki Rourke'un Somerset'i çağırdığını ya da Kahya'nın aldığı tıp eğitimi sayesinde onu muayene edip dinlemesi gerektiğini söylediğini de hatırlamıyordu. Uyandığında başı hala ağrıyordu ama titremesi ve mide bulantısı geçmişti. Artık ilaç içebilecek durumdasın. Eve donuk gözlerle etrafa bakarken Rourke'un bu sözü üzerine gözlerini kırpıştırdı ve onun elindeki küçük mavi hapa dik dik baktı. Ne? Tedavin yeterince uzun sürdü. İlaç kullanabilecek duruma geldin şimdi. İç şunu hadi. Artık ilaç istemiyorum Rourke, ben... Eve hapa uzanamadan Rourke çenesini zorla açıp hapa ağzına tıktı. Yut bakalım. Rourke'a sinirli sinirli baktı Eve ama ilacı içti. Ona itaat ettiğinden değil, refleksten. İyiyim ben, bir şeyim yok. Öyle olduğuna eminim. Hadi dans etmeye gidelim. Eve kıvrılıp oturdu ve başını doğrulttu. Hastalandığımı insanlar biliyor mu? Hayır. Rourke elini Eve'in çenesinden çekti. Büyük şöhretine bir şey olmadı, hala aynı. Çok güzel, her neyse, açlıktan ölüyorum. Hiç şaşırmadım. Mira şu son 24 saatte midende ne var ne yoksa çıkardığını söyledi. Onu çağırdım, diye de ekledi Eve'in kaşlarını çattığını görünce. Ne yapıldığını bilmek istedim. Eve, Rourke'un gözlerindeki öfkeyi gördü ve bundan endişe duydu. İçgüdüsel bir hareketle elini onun yanağına götürdü ve okşadı. Bu olay için beni üzecek misin? Hayır, başka bir şey yapamazdın ki. Bunun üzerine Eve gülümsedi, başını Rourke'un omzuna yasladı. Seni orada gördüğümde sinirim tepeme sıçradı, sanırım orada olmana sevindiğim için. Sonuçlar için daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir gün, bilemedin iki. Şimdi bunu düşünecek durumda değilim. O zamana kadar beni yeterince meşgul eden şeyler. Lanet olsun, giysilerim nerede? Pantolonum nerede? Cebimde bir disket vardı. Bu mu? Rourke yatağın kenarındaki masaya koymuş olduğu disketi aldı ve gösterdi. Evet, bunu Mira ofisinden almama izin vermişti. Profil bunda, onu okumam gerek. Yolladığımız disket şimdiye kadar Feeney'e ulaşmıştır. Vo'yu yakalamış olmalı ya da yakalamak üzeredir. Peabody Vo ile görüşme yapmışsa nasıl gittiği hakkında bana biraz bilgi verebilir. Ayağa kalkıp üstünü giydi. Hala çok solgun görünüyordu. Gözlerinin altı kararmıştı. Rourke, Eve'in baş ağrısının ıstıraptan sıyrılıp basit bir mutsuzluğa doğru gittiğini hayal etti. Ve onu durduracak hiçbir şey yoktu. Senin ofisin mi, benimki mi olsun? Benimki, dedi Eve ve çekmeceleri alt üst ederken çikolata zulasını buldu. Hey! Rourke zulayı Eve'in elinden kaptı, onu geri almasına izin vermedi. Yemekten sonra. Çok katısın. Hastayım, beni şımartman gerekiyor. Bunu yapmamdan nefret edersin ama. Artık biraz alışıyorum, dedi Eve. Rourke onu odadan çıkarırken. Yemekten önce şeker yok. Tavuk çorbası yapacağız, diye karar verdi Rourke. Her şey için geçerli, eskimeyen tedavi. Madem artık kendini çok daha iyi hissediyorsun, diye devam etti Eve'in ofisine girerlerken, ben Mira'nın profilini gündeme getirirken sen de çorbayı yapabilirsin. Eve bunun üzerine hır çıkarmak istedi. Her şeyden önce başı ağrıyordu, midesi kötüydü, bünyesi hala zayıftı. Mutfakta somurturken Rourke'un başka zaman olsa yataktan kalkmaması için kıyameti kopardığını, lanet bir bekçi köpeği gibi başında beklediğini düşündü. Ama ne zaman etrafta biraz dolaşıp dursa, Rourke ona hemen mutfakta bir iş veriyordu. Eve bundan yakındığındaysa lanet olası Rourke ona aptalca sırıtıyordu. Bu yüzden çaresiz kaldığını kabullendi Eve, buğulanmış bir kase çıkarırken. İlk kaşığı bir ihtişamla geçti boğazından, çorba hasta midesine iyi gelmişti. Eve bundan hoşnut olmuştu. Bu güzel kokuya gelen ve kürklü bir şerit gibi ayak bileklerine dolanıp duran kediyi görmezden gelerek ağzına bir kaşık daha götürdü. Eve kendisini frenleyene kadar tüm kaseyi yiyip bitirmişti. Zihni berraktı, bedeni canlanmıştı ve keyfi fazlasıyla yerine gelmişti. Kaşığı yalarken kediyi süzdü. Rourke neden her zaman haklı? Bu benim yeteneğim sadece diye girişten seslendi Rourke. Lanet olsun, yine budalaca sırıtıyordu işte. Eve'in karşısına geçti, parmağıyla yanağına dokundu. Rengin yerine gelmiş Teğmen ve görünüşe bakılırsa baş ağrında geçmiş. İştahın da gayet iyi. Rourke boş kaseye göz attı. Benim çorbam nerede? Aptalca sırıtan tek kişi Rourke değildi. Eve boş kaseyi tuttu. Oradan dolu bir kase daha aldı ve ona gömüldü. Bilmiyorum, belki kedi yemiştir. Rourke sadece güldü. Çömeldi ve kediye yüksek sesle içini dökmeye başladı. Pekala dostum. Eve bu kadar obur olduğu için iş başa düştü mecburen. Eve olduğu yerde tembel tembel çorbayı kaşıklarken Rourke kendisi için makineyi programladı. Benim çikolatam nerede? Bilmiyorum. Rourke bir kase çıkardı ve yere koydu. Kedi hemen çorbanın üzerine atıldı. Belki kedi yemiştir. Kendi kasesini aldı. Bir kaşık çıkardı ve ağır adımlarla mutfaktan çıktı. Büyük bir kıçın var dostum dedi Eve Rourke'un peşinden içeri giderken. Şimdi çek o kıçını benim sandalyemden. Rourke güldü. Hadi gel ve kucağıma otur. Senin sapıkça oyunlarını ayıracak vaktim yok. Rourke yerinden kalkacağı benzemediği için Eve onun yanına bir sandalye çekti ve ekranı inceledi. Psikoloğun konuşmasına göz gezdirmelisin dedi Rourke'a. 50 sözcük. Olgun, kontrollü, zeki, düzenli. Bilmediğin bir şey yok. Onun profili mahkemede altın değerinde ve soruşturmanın yönünü belirliyor. Çok karmaşık. Üstün tıp bilgisi ve cerrahi yetenekler. Muhtemelen doğanın iki yönlülüğü. İyileştirici ya da yok edici. Eve yazıyı okumak için eğildi. Artık zarar vermeyeceğine dair yeminini bozarak kendisini mesleğinin ilkelerinden üstün tutmuş. O kesinlikle bir doktor ya da eskiden bir doktordu. Cinayetlerin ustaca işlendiği göz önünde bulundurulduğunda, onun gerçekten sanatını gerçekleştirdiği, hayat kurtardığı, hastalarının yaşam kalitesini yükselttiği muhtemel. O bir doktor. Bununla birlikte can alarak, öldürdüğü insanların haklarını göz ardı ederek, kendisini sanatının sorumluluklarından uzaklaştırmış. O bir yok edici. Hiç pişmanlık duymuyor, tereddüt etmiyor. İnanıyorum ki yaptıklarının tamamen farkında. Yaptıklarını tıp bilimine bağlayacak şekilde haklı göstermiş. Sadece hastaları, yaşlıları ve ölmek üzere olanları seçiyor. Ona göre onlar canlı değil, sadece damardan ibaretler. Örnekleri yok etmede gösterdiği özen, bu işin ve örneklerin önemli olduğunu gösteriyor. Damarlar bir laboratuvardaki deney tüpünden daha hayati değil ona göre. Kolayca yok edilebilir ve yerine yenileri getirilebilir. Hala kaşları çatık olan Eve arkasına yaslandı. İki mizaç. Senin kendi Jekyll ve Hyde'ın. Bir misyonu olan doktor diye devam etti Rourke ve onu etkisi altına alıp yok eden içindeki şeytan. Kimi yok eden? Lanetlenenleri, masumları. Ve sonunda kendisini. İyi. Eve'in bakışları hiddetliydi. Son kısım iki mizaç, dedi tekrar. Çift kişiliklilik değil. Psikoloğun bahsettiği bu değil. Hayır, madalyonun iki yüzü. Karanlık ve aydınlık. Bana felsefe yapma. Eve zihni çalışırken hareket etme ihtiyacı duyarak Rourke'u itti. Ama sonuçta uğraştığımız şey bu. Katilin felsefesi. O alıyor çünkü gücü yetiyor, çünkü ihtiyaç duyuyor, çünkü istiyor. Onun bakış açısına göre damarlar söyleyecek daha iyi bir sözcük bulamadığım için tıbben önemsiz diyorum. Eve geri döndü. Öyleyse yine organlara döndük. Onların yararı ve ihtişamı. Yeniden oluşturulması, gençleştirilmesi, bugünün biliminin iyileştirilemez dediklerini iyileştirmesi. Başka ne olabilir ki? Ölmekte olan bir parçayı alıp ona hayat vermenin bir yolunu bulmuş ya da bulabileceğine inanıyor. Doktor Frankenstein, kendi aklı tarafından yok edilen başka bir deli, çatlak dahi. Bu konuya girersek onun sadece bir cerrah olmadığını, aynı zamanda bir bilim adamı ve araştırmacı olduğunu görürüz. Bir arayıcı ve bir politikacı. Lanet olsun, Friend hakkında bilmem gereken daha fazla şey var. Finney'in Wall'e yaptığı röportajdan neler elde ettiğini de öğrenmem gerek. Öyle desene, yazılı çıktı mı istersin, DVD kopya mı? Eve, bir duvara çarpmış gibi birden durdu. Bunu yapamazsın, röportaj dosyalarına ulaşamazsın. Senin bitmek bilmeyen hakaretlerine neden katlandığımı bilmiyorum. Dosya numarasını, tarihini ve damga pulunu bulsaydın daha kolay olurdu. Ama onlar olmadan da çalışabilirim. Tanrım, bunu nasıl yapacağını bilmek istemiyorum ve burada dikilip senin bunu yapmana izin vereceğimi de sanmıyorum. Amaçlar ve araçlar sevgilim, hepsi bu. Amaçlar ve araçlar. Kahve alacağım, diye söylendi Eve. Çay. Bugün vücuduna yeterince kötülük yaptın zaten. Bu arada ben de kendime çay alacağım. Friend'in suikastı ile ilgili bilgi ekranda olacak. Eve tekrar mutfak penceresine doğru yürüdü. Ne yapıyordu, diye kendi kendisine sordu. Çizginin daha ne kadar uzağına gidecekti? Ne kadar olursa olsun diye karar verdi ve bağlantıya döner dönmez bip sesi duyuldu. Dallas, elimizi çabuk tutmalıyız. Peabody'nin yüzü katı, sesi sertti. Louis DiMatto sabah erken saatlerde kliniğinde saldırıya uğradı. Birkaç dakika öncesine kadar hiçbir bilgiye ulaşamadık. Şu an Drake'te. Ayrıntıları henüz bilmiyorum ama durumu kritik. Ben hastaneye gidiyorum. Dallas, bu da Drake'te. Şu andaki veriler kendisini yok etme girişimi olduğu yolunda. Onun bunu yapacağına ihtimal vermiyorlar. Lanet olsun, görüşmeden onunla ilgili bir şeyler kapabildin mi? Hayır, üzgünüm. Ayrıca Van der Haven hala serbest. Yangı yakaladık. Bir açığını bulana kadar onu elimizde tutacağız. Tamam, hemen gidiyorum. Vo'yu ya da Louise'i görmene izin vermeyecekler. İçeri giriyorum, dedi Eve ve konuşmayı sonlandırdı. Durdurulana kadar, yoğun bakım hemşire odasına kadar ilerledi. Louis DiMatto, odası ve durumu. Hemşire Eve'i süzdü. Ailesinden misiniz? Hayır, üzgünüm, sadece birinci dereceden akrabalarına ve yetkili görevlilere bilgi verebilirim. Eve alışkanlıktan elini aşağıya uzattı. Sonra parmaklarını kıvırarak elini öfkeli bir yumruk haline getirmişti ki hemşireye tokat atacak rütbede olmadığını hatırladı. Doktor Tiavo, aynı sorular. Aynı yanıtlar. Eve derin bir nefes aldı. Rourke rahatça ilerleyerek o tarafa yaklaşırken Eve rezalet çıkarmaya, öfkeli küfürler savurmaya hazırlanıyordu. Hemşire Sim, Doktor Vo ve ben bu hizmet kurumundayız. Mümkünse Vo'yu çağırıp benimle konuşmasını rica edebilir misiniz? İsmim Rourke. Hemşirenin gözleri fal taşı gibi açıldı, beti benze attı. Rourke, evet efendim derhal. Bekleme salonu hemen solda, hemen Doktor Waverly'yi çağıracağım. Hazır gidiyorken memur Peabody'yi de çağırın, dedi Eve ve anında nefret dolu bir bakışla karşılaştı. Zamanım yok. Sizden bir iyilik daha istesem diye araya girdi Rourke. Fakat Eve, Rourke'un gözeneklerinden sızan cazibeyi daha kötü durumlarda kullanması gerektiğini düşünerek buna içerledi. Memur Peabody ile konuşmayı çok isteriz. Eşim, Eve'in titreyen omzuna elini attı. İkimiz de oldukça endişeliyiz. Ah, bu perişan kadının Rourke'un eşi olduğunu fark edince afalladığı her halinden belli olan hemşire Eve dik dik baktı. Kesinlikle sizin için bununla ilgileneceğim. Eve, oldu olacak hemşireye ayaklarını öpmesini de rica etseydin, dedi. Acelen olduğunu düşündüm. Gündemdeki komedi dizilerine ayarlanmış bir televizyon ekranı dışında bekleme salonu boştu. Eve bununla ilgilenmedi. Hastaneye yatması için Louise'e rüşvet verdim ben Rourke. Bunu da senin paranla yaptım. Karşılığında bana benim ulaşamadığım bilgileri verecekti. Bu doğruysa herkes gibi o da kendi seçimini kendisi yaptı. Louise'in şu an bu yatakta yatmasından sorumlu olan ona saldırıda bulunan kişidir. Louise bu kliniği düzene sokmak için her şeyi yapardı. Onun için en önemli şey buydu. Ona artık benim bile olmayan bir davayı kapatması gerektiğini söyledim. Louise ölürse bu sırla birlikte yaşamak zorunda kalacağım. Sana yanlış yaptın demiyorum ama bak tekrar söylüyorum. Onu bu duruma düşüren sen değildin. Böyle düşünmeye devam edersen kendini daha kötü hissedersin. Eve ellerini yüzünden çekerken Rourke devam etti. Başladığın işi bitirmeye bu kadar yakınken böyle yufka yüreklilik yapma. Salla gitsin Eve ve en iyi yaptığın şeyi yap. Yanıtları bul. Bu yanıtların yeğenimin neden komada olduğuyla bir ilgisi var mı? Cagney yüzünden bitkinlik ve öfke akan bir şekilde odaya girdi. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye sordu. Louise'i onu hiç ilgilendirmeyen bir işe bulaştırdınız. Kendi amaçlarınıza ulaşmak için onu tehlikeye attınız. Louise'in sizin için çalışırken alçakça bir saldırıya uğradığından ve şu an yaşamak için mücadele ettiğinden şüpheleniyorum. Durumu nasıl? Diye sordu Eve. Burada hiçbir yetkiniz yok. Bana sorarsanız siz katilsiniz, namussuz bir polissiniz, sapıksınız. Muhabir arkadaşlarınız halkın gözünü boyamak için ne yaparsa yapsın, ben sizin ne mal olduğunuzu biliyorum. Cagney, Rourke'un sesi pamuk kadar yumuşaktı. Sinirlerin bozuk, bunu anlıyorum. Ama burada dur işte. Ne istiyorsa söylesin. Eve, Rourke'la Cagney'in arasına girdi. Ben de istediklerimi söylerim. Louise'in azmine ve cesaretine hayranım. O senin zengin insanların buluştuğu noktadaki parlak görevinden vazgeçti ve kendi yolunu çizdi. Onun şimdi burada yatıyor olmasında ne suçum varsa kabul ediyorum. Sen de edebilir misin? Louise'in o yerde işi yoktu. Cagney'in yakışıklı, narin yüzü harap olmuş, gözlerinin altı iyice kararmıştı. Onun aklı, yetenekleri, deneyimleri, hiçbir iş onun yeteneklerini sizin gibi pislikler için ziyan ederek her gece başını belaya sokmaya değmez. Yararlı olabilecek kısımları için alınan ve sonra atılan bir pislik gibi mi? Cagney'in gözleri öfkeden deliye dönmüş bir şekilde Eve'inkilere baktı. Cebindeki para uğruna, insanların acınası hayatlarını sürdürmeye çalışmak için kullandığı ilaçlar uğruna, genç, güzel bir kadını öldüren bir pislik gibi. Senin de oradan geldiğini düşündüğün bir pislik. İkinizin de. Bir doktor için bütün hayatlar kutsaldır diye düşünürdüm. Öyle zaten. Adım attıkça savrulan laboratuvar önlüğü içinde Waverly onlara doğru yaklaştı. Colin, şu anda kendinde değilsin. Git biraz dinlen, yapılabilecek her şeyi yapıyoruz burada. Gidip Louise'in yanında kalacağım. Şimdi değil. Waverly, Cagney'in omzuna hafifçe dokundu. Gözleri acıma doluydu. Salonda biraz dinlen, eğer Louise'in durumunda bir değişiklik olursa söz veriyorum seni çağıracağım. Kendisine geldiğinde sana ihtiyacı olacak. Evet, haklısın, evet. Titreyen elini şakağına götürdü. Ablam ve kocası, onları benim evime geri yolladım. Gidip biraz da onlarla kalsam iyi olur. Şu an yapılacak en doğru şey bu, seni arayacağım. Evet, teşekkür ederim. Louise'in emin ellerde olduğunu biliyorum. Waverly, Cagney'e kapıya kadar eşlik etti. Bir şeyler söyledi, sonra gidene kadar onu izledi. Çok sarsılmış bir halde, söz konusu siz olduğunuzda hiçbir tıbbi deneyimin sizi buna hazırlamaya gücü yetmez. Ne kadar kötüydü, diye sordu Eve. Kafatası kırılmıştı. Çok fazla kanama ve şişlik vardı. Neticede operasyon oldukça başarılı geçti. Beyin hasarı olasılığına karşı düzenli aralıklarla onu izliyoruz. Henüz emin değiliz fakat umutluyuz. Bilinci yerine geldi mi? Hayır. Bize ne olduğunu anlatır mısın? Bu ayrıntıları polisten öğrenmeniz gerek. Ben size sadece tıbbi bilgi verebilirim. Bunu bile yapıyor olmamalıydım aslında. Beni mazur görün, onu hep kontrol altında tutuyoruz. Doktor Vo? Doktorun zaten yorgun olan yüzü iyice çökmüştü. Tia'yı kısa bir süre önce kaybettik. Colin'e bunu söylemeye geldim ama ona bunu söylemeye kalbim el vermedi. Umarım ona biraz anlayış gösterirsiniz. Louise'in kayıtlarını görmem gerek dedi Eve, Rourke'la yalnız kalınca. Tia nasıl öldü, neyle karşılaştı ya da ne yaptı? Onu kim ne zaman buldu? Lanet olsun, onun davasını kimin aldığını bile bilmiyorum. Bir kaynak bul. Hangi cehennemde bula... Eve birdenbire durdu. Kahretsin, bana telefonunu ver. Rourke telefonu Eve'e verdi ve gülümsedi. Nadine, benden selam söyle. Peabody'yi tekrar çağıracaklar mı, bir bakayım. Ne kadar zeki bir adam diye söylendi Eve ve Kanal 75'ten Nadine'e ulaştı. Dallas, Tanrı aşkına günlerdir beni atlatıp duruyorsun. Neler oluyor? İyi misin? Aptal piç kuruları. Röportajımı gördün mü? Onunla ilgili bugün telefon akınına uğradık. Sorularla uğraşacak zamanım yok. Bilgiye ihtiyacım var. Rüşvetler mesela. Bana Tia Voy'la ilgili bulduğun her şeyi ulaştır. Ne zaman ve nasıl öldüğünü, onu kimin bulup haber verdiğini, davasıyla kimin ilgilendiğini, her şeyi bilmek istiyorum. Günlerdir sesin çıkmadı, şimdi gelmiş her şeyi bilmek istediğini söylüyorsun. Hem birine rüşvet verdiğimi de nereden çıkardın? Diye dudak büktü. hakarete uğramış hissetti kendisini. Devlete ait bilgilere ulaşmak için rüşvet vermek yasa dışıdır. Şu an polis değilim, hatırladın mı? Ne kadar çabuk olursan o kadar iyi Nadine. Dur bir dakika. Illinois senatörü Brian Whelan'ın kirli çamaşırlarını ortaya çıkarabilir misin? Bir Amerikan senatörünün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarıp çıkaramayacağımı bilmek mi istiyorsun? Nadine bir kahkaha patlattı. Bir kamyon yükü kadar mı yoksa tanker yükü kadar mı kirli çamaşır istersin? Her ne bulursan, senatörün yapay organlar konusundaki tutumu üzerinde dur. Bana evden ya da Rourke'un telefonundan ulaşabilirsin. Bende Rourke'un kişisel numaraları yok. Benim de sınırlarım var. Somerset'i ara. Teşekkürler. Bekle Dallas. İyi misin sen? Ben üzgünüm. Zamanım yok Nadine. Eve görüşmeyi bitirdi ve koridorda Peabody ile karşılaştı. Ne cehennemdeydin. Seni iki kez aradım. Sadece biraz meşgulüz. Fini beni Vaux'u kontrol etmeye gönderdi. 15 dakika önce sağa sola saldırmış. Şu an birlikte yaşadığı kişi de olaya tanıklık etmiş ve neye uğradığını şaşırmış. Vaux'u iki hademeyle zar zor zapt edebildik. Onun tek başına yaşadığını sanıyordum. Bir sevgilisinin olduğu ortaya çıktı ama o bu konuda sessiz kaldı. Eve gitti ve kanlar içinde yatan Vaux'u gördü. Ne zaman? Sanırım birkaç saat önce. Louise'in yanına geldiğimizde haber aldık biz de. Cartwright şüpheli bir ölüm olduğu görüşünde ama tamamen intihar gibi duruyor. Bu kahveyi dökmem gerek. Peabody tezgaha geçti, kahvenin yapıldığı kabı kokladı. Birazını döktü ama yine de kendisine bir fincan kahve koydu. Görüşmeye gelmedi. Peabody anlatmaya devam etti. Fini ile ona gittik. Yazılar için ondan yetki almaya, fakat orada değildi. Onu aradık ama elimiz boş döndük. Ofisinde ve organ binasında olduğunu doğrulayan birkaç insan çıktı. Young'ı gidip aldık. Senin tükürüğün daha kurumadan Young belgeleri avukata verebilir. Onu yarın sabahki görüşme için tutuyoruz ama gece kefaletle tahliye edilebilir. Louise'in haberini aldığımızda Vaux'a gidiyorduk. Bu yüzden de geldik ve durumu öğrendik. Peabody kahveyi bir yudumda içti ve içi ürperdi. Pekala, gününüz nasıl geçti? Berbattı. Louise'le ilgili bana ne gibi bir bilgi verebilirsin? Peabody, Eve'in bileklerine baktı. Eve, ürkmüş gözlerle bakana kadar da gözlerini ayırmadı. Özür dilerim, lanet olsun Dallas. Boş ver, sorun değil. Şu anda görev başındasın ve zamanın kısıtlı, dedi Eve. Mükemmel bir seksle sonuçlanacağını düşündüğüm mükemmel bir akşam yemeğinde olmam gerekiyordu. Gülümsemeye çalıştım. Ama siz gidiyorsunuz. Louise klinikte saldırıya uğradı. Kafasından darbe aldı. Çatlamış el bileği bunun kendisini savunurken olduğunu gösteriyor. Louise'in kendisine kimin saldırdığını görmüş olduğunu anlıyoruz buradan. Ona masanın demiriyle vurmuşlar. Tanrım, bunu yapmak için çok güçlü olmak gerekir. Öyle. Louise'e onunla birkaç kez vurmuşlar. Louise ofisindeydi. Bunu kim yaptıysa Louise'i orada bırakmış. Ofiste numunelik ilaçların bulunduğu küçük bir dolap var. Kırılarak açılmış ve yağma edilmiş. Olay bu öğleden sonra 3-4 arası gerçekleşmiş. Louise'in vardiyası 3'te bitmiş. Son hastasını 3'ü 10 geçe kaydetmiş. Görevi Louise'den devralan doktor, onu saat 4'ten hemen sonra bulmuş. Olay yerine gelip incelemelere başlamışlar, herhangi bir bulguya rastlamak için. Louise'in ne kadar şansı var sence? Orası çok iyi bir hastane. Araç gereçlerin bazıları NASA 2'deki gibi. Louise, doktorların yoğun ilgisi altında kapıda da haftanın 7 günü 24 saat polis bekliyor. Eve kahvesini bitirdi. Hemşirelerin Louise'in genç ve güçlü olduğundan bahsettiklerini duydum. Kalbi ve ciğerleri harikaymış. Beyin grafiklerinde şu ana kadar endişelenmemizi gerektirecek bir bulguya rastlanmamış. Yine de doktorların onun bir an önce yoğun bakımdan çıkması gerektiğini düşündüklerini söyleyebiliriz. Orada ne kadar fazla kalırsa doktorlar da o kadar endişeli olur. Herhangi bir değişiklik olması durumunda beni hemen arayabilir misin? Bilmem gerek bunu. Söylemene gerek yok, hemen ararım zaten. Pekala, Fini'ye birkaç şey üzerinde çalıştığımı söyle. Kayda değer her şeyi iyice gözden geçireceğim. Yapacak mısın diye sordu tereddüt içinde. Bilmem gereken bir şey var. Komutan binbir kurnazlıkla başa geçtiği bazı işlere burnunu soktu ve Bowers'ın önünü tıkamak için Baxter'ın ne işler çevirdiğini en ince ayrıntısına kadar izliyor. Kendi başına birkaç şey öğrenmek için çok çalışıyor. Anlayacağın, senin tekrar eski görevine gelebilmen için adeta bir taraflarını parçalıyor. Ne düşüneceğini bilemez bir halde dik dik baktı Eve. Bunları bana söylemeni takdir ettim. Bir şey daha var. Roosevelt'in kişisel hesabı son 2 ayda $10,000 civarında düzenli olarak para yatırıldığını gösteriyor. Hepsi internet üzerinden aktarılmış. O bir pislik. Finney ona saldırması için Webster'ı çoktan ayarladı. Zamanlama mükemmel. Spindler'ın cinayetini diyorum. İyi iş. Rourke, Eve yalnız kalana kadar içeri girmedi. Onu kanepenin kenarında gözleri ellerine sabitlenmiş bir halde otururken buldu. Uzun ve yorucu bir gündü senin için Teğmen. Evet. Eve ellerini dizlerine koydu. Silkinip kendisine geldi, sonra Rourke'a baktı. Bunu başarıyla tamamlamak için özel bir şey düşünüyordum. Öyle mi? Anladın işte. Güzel bir gece geçirmeye ne dersin? Sevgilim, bunu hiç sormayacaksın sanmıştım. 33. ayrımın sonu. Sayfa 370. Devamı 34. ayrımda.